Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Büyümüşsünüz ve yine bana haber vermeden büyümüşsünüz. Yemin ediyorum bir gün papaz olacağız sizle. Neyse yayını paylaşın da hadi aramız düzelsin. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım zaten. Herkesi çağıracağım. Diyeceğim ki yine büyümüşler ve yine bana haber vermeden büyümüşler. Bir tek ben büyümedim muhtemelen. Çünkü öyle az buz bir şey değil. %21.7 büyümüş Türkiye ekonomisi. Ha, şimdi diyebilirsiniz ki neremize büyüdük? Onu bu sabah BBC Türkçe servisi bir haber geçti. Dedi ki sevgili Ayşe Sayın yapmış. Çok tecrübeli bir gazetedir Ayşe. Eski bir parlamento muhabiridir. Cumhuriyet gazetesinden ta. Ayşe bir haber yapmış. İlk kulisleri yazmış. Şu sosyal medya kısıtlamaları var yani. Onunla ilgili AKP'nin kafasındaki taslak şuymuş. Burada sosyal medyada yayılan mesajlardaki örgütlülük durumuna bakacaklarmış. Yani mesajlar tek bir kaynaktan mı geliyor, çok kaynaktan mı? Şimdi Ayşe bu haberi yazarken çok iyi biliyor, farkında ki bunu zaten böyle bir potaya ittirecekler. Siz mesela gönlünüze göre bir dakika kardeşim ben bu iktidarı sevmiyorum dediğiniz anda bunlar iki kişi daha yazdıysa üçlü örgüt. Nereden biliyoruz? 1402 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'dan. Tutturulamayan her davada arkasından başka bir şeyin yapıştırıldığı Osman Kavala'dan. Yani Türkiye'de örgütlü olabilmek için bir insanla mesela bir yerde bir restoranda karşılaşmanız ve HTS kaydı denilen hani lan bırak diye bağıran arkadaşın sürekli söylediği HTS kayıtlarına bakılsın. Aynı yerden telefon sinyali verilmiş verilmemiş o kayıtlar üzerinden sizin aynı yerde olmanız yeterli. Kardeşim yan yanayız ne yapayım yani adama çıkıp şöyle mi dememizi bekliyor. Arkadaşlar ben bugün Tunalı'ya ineceğim bak. Beni sevmeyenler, benimle papaz olanlar, FETÖ'cüsü, TOTO'cüsü bugün bana bir saat verin gitmeyin oraya. HTS kaydımız buluşmasın. Böyle bir şey yok. Ayşe'nin haberinde ikinci ve çok önemli bir detay daha var. Hani burada konuşmuştuk ya, kime kaskallayacaksınız bunu? Ceza verecek müessese kim olacak? Radyo televizyon üst kurulu olamaz. Biliyoruz çünkü başvurular sırasında yaptınız. Yalvardınız ya Twitter'a temsilci açın Türkiye'de diye. Temsilci getirin, temsilcilik açın diye. Yalvardınız. Özel Twitter üzerinden DM'den yürüdünüz adamlara gece gece. Bilmiyor muyuz bunu? Uyudun mu? Uyumadıysan gözünü seveyim. Bak bir şey söyle. Ya tamam fotoğraf yollamadan bir şey söyleyeceğim. Bir dur, bir dur. Yaptınız bunu. Şimdi Ayşe diyor ki bununla ilgili bir merci, bir kurum oluşturulması planlanıyor. Düşünsenize dünyada tarihe geçeceğiz ya. Sosyal medya işleri daire başkanlığı mesela. Yakışmaz mı? 658 katlı bina bu yüzden var işte. Yetmiyor ki. Durduramıyoruz efendim. Bunlar iletişiyor. Bir bırakıyorsun iletişmeye devam ediyor. Mecbur bir yerde bunların iletişimini durdurabilmemiz için, iletiştirmememiz için bir yerde basmamız gerekiyor bu topa. Ne yapacağız? Yeni bir kurum oluşturuluyor. Gözün aydın Türkiye. Oğlana kıza iş imkanı. Ha seninki ne olur mu? Olmaz tabii de. Oralar çoktan kapılmıştır zaten. Şu anda pay edilmiştir. Ama sonuçta bir kurum var ortalıkta. Öyle bir kurum ki bizim elimizdeki diğer kurumlarla birlikte güvenilirliği artık hani nereye bıraktıysan oraya gitmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK. Yani eskiden mesela Ankara'da benim de doğup büyüdüğüm Gençlik Caddesi üzerinde tam onun sonundadır TÜİK'in yeri. Orada insanlar mesela enflasyon rakamlarını bekler. Ben de gazeteciliğim ilk döneminde çok bekledim. Hani bütün çömez muhabirlerin bir şekilde akşamüstü açıklanırdı eskiden. Şimdi sabah aldılar. Saat 10.30 civarında. Cuma günü göreceğiz işte nasipse. Göreceğiz kardeşim. Önümüze takkeyi çıkartacağız. Saçın ne kadar düştü göreceğiz. Büyüme rakamları açıkladı dün. Millet gülmekten yerlere yattı. Çünkü Türkiye ekonomisi %21.7 büyümüş son çeyrekte. Dediniz ki haklı olarak oha. Yani çok özür dilerim. Hatta diyenleriniz oldu içinizde. Biliyorum. Çünkü şuna baktınız. Ulan niye biz büyümüyoruz? Ben niye büyümüyorum kardeşim? Bak ben sana Allah'tan güzel kardeşim bunu anlatmıştım. Hatırlıyor musun? Sana bir baz etkisinden bahsetmiştim ben. Bu baz etkisi, saz etkisi bunlar ne işe yarar? Bunu bilmen lazım. Ekonomist olmana gerek yok. Kandırılmaman için baz etkisine ihtiyacın var senin. Nasıl? Bir önceki yılın aynı döneminde biz öyle bir yerden geldik ki, öyle bir bataktan çıktık ki, şu anda baktığın yer -10.9'dan buraya geldiğimiz için onun içinde bir bakıyorsun %21.7 büyüme. Yani bu büyüme öbürünün biraz daha laciverti bir ton aslında. En fazla bunu söyleyebiliriz. Çünkü yine ekonomistlerin bildiği, benim alanım ekonomi diyen kişinin hiç anlamadığı şekilde reel büyüme %0.9. Bunu hesaplayabilmek çok kolay ya. Mevsim etkilerinden, takvim etkilerinden arındırıyorsun. Bütün bu sayıları çıkartmak mümkün. Ekonomide bunu öğretiyorlar okula gittiysen. Vallahi bak, diploman varsa bunu bilmeme şansın yok. Geçemezsin sınıfı çünkü. İmkanı yok. Sen de okula gitsen sen de bilirdin. Gitmedin mi? Olabilir. Arkadaş var mı üniversiteden? Yok. Tahmin etmiştim zaten. Şimdi bütün bunların içinde, yani reel büyüme %0.9 iken bunu pazarlayabilmenin ve %21.7 olarak sokuşturabilmenin yöntemine biz istatistik diyoruz. Onun da kurumu Gençlik Caddesi'nin sonunda Ankara'da, eski Polis Koleji'ne doğru devam ederken sağ tarafının naha orada, yeni başbakanlık binasının hemen yanı. Özel bir yerdir, önemli bir yerdir. Çünkü kamunun bütün dünya ile ilişki kuracağı istatistikleri onlar çıkartır ortaya. Türkiye'deki nüfus istatistikleri, yapılanlar, edilenler, kazanılan paralar, gelen turist, giden mal, ihracatı, ithalatı hepsini onlar yapar. O rakamlar üzerinden Türkiye nasıl bir ülke okuyabilirsiniz. Bilmiyorum şu anlattıklarından sonra okumayı tercih eder misiniz ama bence edin. Çünkü o sayıları doğru okuduğunuz zaman istese de saklanamayacak bir takım gerçekler lakır lakır ortaya çıkıyor. Ve o kadar net görünüyor ki bunlar. Bakın bunlardan birkaçını hiç merak etmeyin. Elim son derece hafiftir. Bu iş bittiğinde ya ekonomi dersi demeyeceksiniz, öyle bir şey olamaz. Benim haddim değil zaten. Onu anlatacak güzel insanlar var. Benim de hocalarım var, arkadaşlarım var. Onlar anlatırlar. Benimki öyle bir şey değil. Benimki hani böyle ya bunu da bilsen iyi olur güzel kardeşim, durduk yerde öpülmezsin demenin bir yöntemi. Tamamen vatandaşa kıyak. Şimdi bu açıklanan büyüme verilerinin içinde çok ilginç bir durum var. Yeni gayri safi yurt içi hasılasının. Ücretli kesimin, yani maaşıyla çalışan, lakırt diye her ayın başında, sonunda neyse maaşını alan insanların gayri safi yurt içi hasıladan aldığı pay, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3.8 puan, 2021 yılının birinci çeyreğine, biz ikinci çeyrek rakamlarını gördük ya, ona göre de 2.6 puan düşmüş durumda. Şimdi kafan karıştı değil mi? Bir dakika, %21.7 büyümüşüz ama maaş alanların geliri düşmüş mü? Evet, tam da onu söylemeye çalışıyorum. Bunun mesela o sayıları doğru okursan tam maddi karşılığını da görebiliyorsun. Şöyle anlatayım sana, 2021 yılının ilk çeyreğinde bu ücretli insanların gayri safi yurt içi hasıladan gelir elde edenlerin payı 66.9 milyar dolar. Sağlam para değil mi? Şimdi sen bunu bölme dur, çalışanların rakamına bölüp diyorsun ki haliyle benim paramı verin, ben çıkayım hocam. Ben çıkayım, ben yılın sonunu beklemeyeceğim ya. Ya bak söz, önümüzdeki sene de istemeyeceğim. 66.9 milyar dolardan benim payıma düşeni verin, vallahi gideceğim ben ya. Yeter kardeşim, bezdumrayı yeminle. Öyle diyecek, öyle olmuyor işte. Ayrılamıyorsun. Mafya gibi giriyoruz. Giriş kolay, çıkış çok zor. Çıkamıyorsun. İkinci çeyrekte bu rakam 62 milyar dolara düşmüş. Yani net olarak yaklaşık 4.9 ama yuvarlak küsuratı ile birlikte 5 milyar dolarlık bir azalma var. Bu ne demek? Şimdi bu para meşhur Nasrettin Hoca fıkrasında olduğu gibi, hani kedi buysa et nerede, ciğer nerede, ciğer buysa kedi nerede? Arada bir 5 milyar doları biri yutmuş. Kime gitti o para? Yayının başlığı o yüzden işte öyle. Hani büyüdük, büyüdüler, büyümedin. Ya sen büyümüyorsun ya. Bak ısrarla senin için neler yapıyor devleti yönetenler. Büyümüyorsun kardeşim. Büyümüyorsun, takılmışsın bir şeye. Sırf iktidarı zor duruma düşürmek için büyümüyorsun. Ben farkındayım bunun. Ama herkes görüyor. Sadece bu mu? Hayır. Bunun biraz daha genişine çıkalım. Sizin, yani ücret alanlar var ya, ücretle çalışanlar. Hocam, sigorta primim yatsın, kaç para maaş aldığımı da bileyim diyen insanlar. Onların milli gelirden aldığı toplam pay Son 8 yılın en düşük düzeyinde %29,5. %29,5. %29,5. Son 8 yılın en düşük düzeyinde. Kalanı? Ulan bu kadar para çıkıyor ortaya. Bu para kime gidiyor? Kime gidiyor soruyorum kardeşim. Büyüdük demiyor musun sen? E tamam, sen ekonomist değilsin, ben ekonomistim. Hani sen elini böyle koyunca ekonomi öğrendiğini zannediyorsun, öyle olmuyor. Ben çok denedim. Uzattım bir de okulu yani. Böyle koydum, böyle koydum, böyle koydum. Olmuyor, öyle ekonomi öğrenilmiyor. Bayağı okuman gerekiyor. Eşek gibi çalışacaksın sonuçta. Şimdi %29,5'a gerilediyse bu parayı birileri kazanıyor. Bak, Türkiye'de ekonomide çarkların doğru dönmediğini sadece buradan anlayabilirsin. Şimdi bu işin içinde başka bir boyut daha var. Bir dakika kardeşim, bir dakika dur. Ya büyüdüğümüze göre bu büyümeyi destekleyen bir takım veriler olmalı değil mi? Evet. Şimdi büyüme rakamının kırımına bakıyorsun. Kırım denir o parça parça. Hani nereden geldi, nereye gitti? İhracat çok baba kalem. İhracat güçlendirmiş. Ne güzel, iyi ki güçlendirmiş, daha da artsın. Üretim sektörü, hizmet sektöründe bir kımıldanma var. İşte istihdamın tekrar oradan toparlandığını görüyoruz. Yalnız sıkıntımız şu hocam. Tüketimin desteği bu büyüme verilerinin içinde %14,3. Çok baba. Da. Şimdi sen ikinci soruyu soruyorsun haliyle. Dur bir dakika ya. Lan biz büyümeden pay almadık da. Biz tüketmiyoruz da. Nasıl tüketmiyorsun? Bal gibi tüketiyorsun sen. Farkında değilsin. Şimdi şu dönemin içinde, şu geçen yaz döneminin içinde, aldığın sattığın her türlü veri bunun içinde. Ama benim sana soracağım soru bu değil ki. Tamam, tüketiyorsun. Özel tüketim bunun içinde. Kamunun tüketim payı da var ama daha düşük bu sefer. Özel tüketim %14,3'lük bir destek veriyor. Kardeşim, sen bunu aldın da, sen bunu aldın. Neyle aldın? Canlı var mı? Yok. Heh, plastiğe yüklendin. Temassız mı o? Temassız. Sonra temas ediyor. Yani sen temassız zannediyorsun, sonra sana toplu olarak bir temas ediyor. Nereden geldiğini şaşırıyorsun. Bunun içinde, bu büyümenin içinde tüketimle aslında sen dolaylı vergiler üzerinden, ha bak yaşasın biri yazdı. Dolaylı vergiler üzerinden ekonomiyi sırtlıyorsun. Yani sen büyüyemiyorsun. Ama devleti yöneten büyüyor. Çünkü o senden dolaylı. Nefes aldığın anda hocam onun vergisi var yalnız. Öyle derin almazsak diyor. Sana bir şuradan küçücük bir öpücük konduruyor. Dolaylı vergisini ödüyorsun. Lambayı yakıyorsun, dolaylı vergisi var. Musluğu açıyorsun, dolaylı vergisi var. Arabaya binmeyi aklından geçiriyorsun, dolaylı vergisi var. Sen büyümeye böyle bir katkı veriyorsun tüketim üzerinden. Sen büyüyor musun? Zaten olay sana göre kurgulanmamış durumda gördüğün gibi. Sen ücretli insanlar olarak, yani aldığı sattığı belli, ayın başında ya da sonunda nasıl alıyorsan artık, mayışımı alayım skörtamda yatsın diye düşünen insansan sen, senin büyüme şansın yok. Çünkü olay senlik bir şey değil aslında. Eyvallah biz büyüyoruz da, biz derken ben de büyümüyorum, beni hep dışta bırakıyorlar zaten. Yalnız şöyle bir büyüme gerçekleşiyor, bu net. Devletin hantal yapısı genişliyor bununla birlikte. Çünkü bir yandan kamu kendi tüketimini kısarken özel tüketimi teşvik ediyor. Özel tüketimin ekonomiye dönüşü var mı dersen yok. O tüketimin üzerinden dönen para da var da para gerçek değil. Temassız. Temassız mı o? Temassız. Temassız. Şimdi temassız. Sana sonra bir temas edecek o. Kendinden geçeceksin. Onların o kredi kartlarının, çekilen kredilerin hepsinin geri dönüşleri var. Vadeleri var onların. Ha, eğer sen çok büyüksen, devlet elinden bir kanatla birlikte çöktüysen, Ziraat Bankası'ndan indirdiysen 750 milyon dolar kredi, sana kimse bir şey sormuyor, o başka. Ama küçük aldıysan, yani sadece aman karnımız doysun hocam, yani oğlanın kızın okulunun taksidini ödeyeyim, şunu alayım bunu yapayım diye çektiysen krediyi, onun öpücüğü kaçınılmaz. Baksana, şu kadar basit, şu kadar kısa gerçekler içinde anlatmaya çalıştığım şey ekonominin gerçeği, ekonominin temeli bu. Kalanı safsata, istediğin kadar şişir. İstatistik üzerinde istediğin kadar oyna. Milyonlarca şey söyleyebilirsin bunun üzerinde. 21,7'yi bir önceki dönem büyümesiyle kıyaslarsın, gelirsin, anlatırsın, götürürsün falan. Yalnız hocam, burada bir tuhaflık var. Bak, buradaki tuhaflıklardan bir tanesi de bir önceki dönem büyümeye göre, yani bir önceki çeyreğe göre bizim küçülmemiz. Yani şöyle bir şey anlatayım sana. Cebindeki paranın arttığını söylüyorlar sana. Harcaman da artıyor bu arada ama cebindeki para artmıyor. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir istatistik kurumuyla mümkün tabii. Nereden baktığınla alakalı. Sen bir önceki çeyreğe göre küçülüyorsun. Ekonomi bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,7 büyüdü diyorsun. Davul çalıp anlatıyorsun. İnsanlar da diyor ki büyümüşüz. Lan yine bana denk gelmedi ya. Valla kısmet değil demek ki, birileri büyüyor. Büyüyoruz. Büyüyorlar. Büyümüyorsunuz. Büyümüyorsunuz kardeşim. Sende sıkıntı. Gerçekten dalga geçmek için söylemiyorum. Sende sıkıntı. Neden biliyor musun? Bu rakamları hala yuttuğun için. Bu rakamlara karşı yüksek sesle ses çıkartarak bağırmadığın için sende. Ya bu hikaye olduğu gibi hikaye hem de. Adamlar öyle bir organizasyonun içinde öyle tuhaf şeyler söylüyorlar ki. Bak şimdi, günün en güzel haberlerinden bir tanesi aslında CNN Türk'te çıktığı bir canlı yayında söylemiş bunu. Biliyorsunuz Tarım ve Orman Bakanımız var bizim. Kendisi pilot. Tapkan. Bayağı bildiğin. Yok ya, Tom Cruise'a da hani 70 yaşına da gelse söylenmez. Adama da günah da. Sonuçta yani pilot montu var, bilmem nesi böyle çıkıyor. Çok aynalı Ray-Ban'leri takıyor. Böyle gözleri kısıp bakıyor falan filan. Pilot var, uçak yok bizde. Yangın söndürme uçağı. Ülkece bir önceki ay bunu çok acı bir tecrübeyle test ettik. Ve bu bakan çıkıp dedi ki uçakla sönmüyor ki o yangınlar. Uçakla sönmüyor ki. Bizim uçağımız yok. Sonra ülkeyi tek başına yöneten kişi çıktı. Dedi ki bizim uçağımız yok. Şu anda dedi yangın uçağı vasfında uçağımız yok. 2 gün sonra dedi ki bir dakika, bizim 6 tane uçağımız var. Biz hep beraber toplandık, dedik ki nereden çıktı lan uçaklar? Kim saklamış bunları? Sonra yine aynı Tarım ve Orman Bakanı çıkıp dedi ki uçak var. Var Türk Hava Kurumu'nda da, uçmaz onlar. Pilotlar uçmak istemiyor. Sonra pilotlar ortaya çıktı. Dedi ki yo, biz uçmak istiyoruz kardeşim. Niye uçmak istemeyelim lan? İşimiz bu bizim. Sonra işi toparladılar. Rusya'dan oradan buradan uçaklar kiralandı. Yangın ülkenin çok büyük orman yangınları yaşadığı, belki tarihine geçecek büyük orman yangınları yaşadığı bir dönem olarak tarihe kaydedildi ve biz ormanlarımızın çok büyük bir bölümünü kaybettik. İşte bu arkadaş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CNN Türk'te bir programa katılmış. Lütfen burayı dikkatli dinleyin. Türkiye İstatistik Kurumu nasıl çalışır? Aha böyle çalışır işte. İnsanların kafasını o kadar düğümlersin ki ne dediğini anlamazlar ve sen de dersin ki anlattım ben sana kardeşim, anlamadıysan senin sorunun. Bana ne lan? Bana ne? Anlamadıysan. Bak şimdi. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının kullanılmaması ile ilgili soru soruluyor. Sadece Tunceli değil. Yani Bodrum'u, Antalya'sı, Marmaris'i, Muğla'sı, hepsi. Tunceli'si, Dersim'i, hepsi. Bütün bu yangınlarla ilgili zaten onu anlatıyor. Uçaklar niye uçmuyor diye soruyorlar. Sorulacak tek soru bu zaten. Bir uçağın uçması için, dikkat, uçabilirlik sertifikasına sahip olması lazım. Uçaklar 2-3 senedir zaten uçabilirlik sertifikası yok, bakımları yapılmamış ve bu uçaklar pek de uçabilecek vaziyette değil. Anladın mı bir cümle? Hiçbir şey anlamadın. Sende değil sıkıntı. Anlatmak istemiyor çünkü. Çünkü söylediğinin saçma olduğunu o da biliyor. Buradaki soru şu: niye uçurmuyorsun? Sen orman bakanı değil misin kardeşim? Her halükarda sen o uçakları Türk Hava Kurumu'nu ya da başka bir yeri, anlaştığın başka bir firmayı, eğer sözleşmen varsa dik tutmak zorunda değil misin? Senin işin değil mi bu? Ben mi yapacağım bunu? Devam ediyor. 27 ile 34 milyon dolar bir tanesini harcarsanız evet uçurabiliyorsunuz. Zaten neredeyse bir yeni uçak parası vererek o uçaklar uçuyor. Verme o zaman, yenisini al. Paran var ya, %21,7 büyümüşsün. Sen diyorsun kardeşim, ben demiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu bana bağlı değil. Yani belki sevenler vardır oradan ama bana bağlı değil. %21,7 büyümüşsün. Al bir zahmet bir uçak. Biliyorsunuz bu uçakların en eskisi 69 model, en yenisi 84 model. Nereden bilelim? Benim işim değil ki bu, senin işin. Bana ne? Ben niye bileyim o uçağın modelini? Sensin pilot. Ray-Ban'i takıp gözleri kısıp pilot montuyla dönüp oradan pilot mikrofonundan konuşmayı biliyorsun. Sen yapacaksın onu, senin işin. Bakansın sen. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, bakın bu cümle acayip. Yani gerçek anlamıyla bir trafik kazası bu cümle. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı envantere uçak kazandırmayla alakalı 5 uçak, bir tane de insanlı keşif uçağı kazandırmakla alakalı gerekli bütçeyi tahsis etti. Ne demek bu? Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanlığı bize para verdi diyor. Oradan tahsisat çıktı. Hızlı bir şekilde de önümüzdeki aylarda bunun ihalesine çıkacağız. Bir dakika. Sen demedin mi yangın, orman yangınları uçakla sönmez diye? Orada onlar etkin değil diye. Ne oldu? Ya tek ayağın üstünde 40 kere yalan söyler mi bir insan ya? Sen dedin, senden dinledik biz bunu. Üstelik düşünsene, demin ben kendi kendime üstelik Açıkça söyledik. Benim işim değil ki bu, senin işin dedim. Yani senin dediğine ben inanmak zorundayım. Bu işin profesyoneli sensin. Öyle olmak zorundasın. Sen dedin ki orman yangınları uçakla sönmez kardeşim. Helikopterler daha etkili. Sen dedin defalarca. Asıl bomba cümle. 5 tane uçağı da elimizin altında bulunsun diye alıyoruz. Ne? Hatırlıyor musunuz? Nafis Hoca da biri tarama olsun diye kemik taraması yaptırdım demişti. Hatırlıyor musunuz? İşte bak aynı mantık. TÜİK böyle çalışıyor. Cümleyi söylüyorsun, döndürüyorsun, döndürüyorsun, döndürüyorsun. Bir yerden bir vuruyorsun. Sana zaten karşındaki ikinci soruyu soramaz. Dünyanın en iyi muhabiri, en iyi televizyoncusu da olsa soramaz. Yöneticisi tepesinde oturuyor çünkü. Tepesinde oturuyor, gözünün içine bakıyor. Yap bir şey, hadi, hadi yap bir şey. Zaten her şey bitirilmiş. Genç muhabirlerin tamamı çökertilmiş. Soru yok. Buyurun. Elimizin altında bulunsun diye. Neden? Ne yapacağız? Yani seyir terası yaptıracağız, uçaklarımızı mı seyredeceğiz biz önümüzden geçerken? 30 Ağustos'larda, 29 Ekim'lerde orman yangın birliği teftişiniz hazırdır falan deyip önümüzden mi uçacak bunlar? Ya yalan böyle bir şey. Ekonomide yalan demin anlattığım gibi söyleniyor. Ama burada sosyal hayatta böyle. Üstelik burada öyle evrilip çevriliyor ki insanların bir takım kutsallarının da üstüne binilerek aman ha bununla ilgili konuşma bak sakın. Dün yeni yargı yılı açılışı yapıldı. Yeni yargı yılı Ankara'nın bir noktasına yapılmış. Yeni Yargıtay binasının önünde bahçede yapıldı. Çok seçkin davetliler eşliğinde, çok seçkin konuklar eşliğinde yapıldı. Dualarla açıldı. Diyanet İşleri Başkanı dua okudu. Üzerinde cübbesiyle Yargıtay Başkanı da el açtı. Dünden beri çok sayıda mail gelmiş. Bir hanımefendi dün kendisinin de mütedeyyin bir insan olduğunu yazdıktan sonra demiş ki Yusuf Bey lütfen bunu eleştirmeyin. Çünkü Yargıtay Başkanı da bir insandır. İstediği dine inanmak ve ibadet etmekte tam da sizin söylediğiniz gibi özgürdür. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle katılıyorum. Ama üzerinde cübbeyle ellerini açamaz. Açamaz hanımefendi. Üzerinde cübbeyle dua edemez. Neden biliyor musunuz? İstediği dine inanır. Onun samimi hisleridir o. Ama bu ülkede Yargıtay gibi bir kurumda devam eden davalarının içinde bireysel hak arayışının son noktası Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusunun öncesinde öyle gördüğü Yargıtay Başkanı'yla aynı dinden olmak zorunda olmayan hatta bir dine inanmak zorunda olmayan insanlar da yaşıyor. Ve adalet terazisi öyle keskin ki Temis'in gözleri o yüzden kapalı. Yeni değil, binlerce yıldır böyle. Adalet kime hizmet verdiğini görürse doğru hizmet veremez çünkü. Aynı şekilde hizmet alan da adalet hizmetini kimden aldığını görürse doğruya ikna olamaz. Yapamaz bunu. Ve dün gözümüzün önünde demokratik, laik, sosyal hukuk devleti dün tamamen çöktü. Sosyal devlet zaten yoktu. TÜİK'in anlattığı yalanlarla görüyorsunuz onu. Demokrasi zaten kör topal gidiyordu. Laik dün de o bitti. Çünkü adalet diğerleri gibi değil. Adalet bu toplum için tuz anlamını taşıyor. Tuzun kokmaması gerekiyor. Ve dün ruhuna rahmet okundu eller açılarak. Üzerlerinde cübbeyle üstelik. Bugün bunu söyleyecek insanlar mesela toplumsal anlamda lince tabi tutulacak. Hiç alakası yok. Yapamazsın kardeşim, yapamazsın. Yapamazsın. O hizmeti verirken ellerini açıp dua edemezsin. Senin özgür iradendir. İstediğin gibi katılırsın. Her türlü dini etkinliğe, senin kafandaki gibi inanırsın, ona uygun yaşarsın. Hepsi tamam. Ama üzerinde cübbeyle onu yapamazsın. Çünkü bunu yaptığın zaman hepimiz görürüz ki sen sadece ve sadece, sadece ve sadece kendi inananların, aynı dine inandığın, birlikte inanışa sahip olduğun insanlar tarafından hoş görülebilirsin. Ya diğerleri? Ne hissedecek o insanlar? Bu ülkede yaşayan işine geldiği zaman benim işte bilmem ne kardeşim diye bağrına bastığın, ne olduğunu görmediğin, vergisini almaya geldiği zaman takır takır aldığın ama hizmetin hiçbirini vermediğin insanlar ne hissedecekler? Yargıtay orası. Hepimizin yeri. Hepimizin yeri bu. Ama orada o tavrı gösteremezsin kardeşim sen. Biz demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin ruhuna rahmeti dün okuduk. Dün itibariyle yeni Yargıtay binasının açılışıyla yani 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde üstelik hani hafızalara kazınacak bir tarih bu. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bunu da kapattık artık. Bitti. Öbür taraftan isterseniz Bekir Pakdemirli'nin söylediği gibi bu yalanlar üzerinden gidin. Hani bulunsun diye elimizin altında ya. Zannedersin ki bir tane de küçük tava alalım, 4 yumurta büyük tavada ziyan oluyor demeye çalışıyor. Yani küçük bulunsun bir tane de evde. Bizim paralarımız. Ve o para nereye gidiyor? Büyümeye. Sen niye büyümüyorsun? Büyüyoruz. Devleti yönetenler büyüyor. Büyüyorlar. Var yani dünya 5'ten büyük, bizim 5 herkesten büyük. Onlar büyüyor, deli paralar kazanıyor. Hayatın boyunca bırak gitmeyi, görmeyi, rüyanda bile göremeyeceğin havaalanına para ödüyorsun mesela. Onlar da büyüyor. Sen büyümüyorsun. Israrla, inatla direniyorsun büyümeye. Oysa bıraksan kendini, bak su ne kadar güzel akıyor görüyor musun? Tıkır tıkır akıyorsun. Şakır şakır akıyor hem de. Bütün bunların içinde her şeye rağmen direnebilmenin tek yöntemi var. Yalanın karşısına çıkabilmek. Yalanın karşısında ses yükseltebilmek. Bunu yapmazsan bütün bu yalanlara maruz kalacaksın işte. Devletin yok oluşunu hep beraber seyredeceğiz. Ülkenin muhalefeti nerede? Vardı. Orada oturuyordu. Ana muhalefet partisi. Orada oturuyordu. Hani bir şey söyler mi? Ben size söyleyeyim mi? Hiçbir şey söylenmez. Neden? Nedenini söyleyeyim. Aman hocam, bize de oy veren mütedeyyin insanlar var. Yani kırmayalım, üzmeyelim. İşte bak, bunu yaptığın zaman bir sonraki cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Abdullah Gül mü? Oğuzhan Asiltürk? Yok be Yıldız Tilbe. Oraya kadar geliyor mevzu işte. Oysa bütün bunlar devletin doğru işleyişi, din baskısı içinden de kurtulabilmeli. Her şekilde bütün baskılardan da kurtulabilmeli. Kurtaramazsan birileri büyüyor, sen küçük kalıyorsun. Bu hafta sonu ne yapmayı istiyorsunuz, ne yapmayı düşünüyorsunuz bilmiyorum ama pek yaptığım bir şey değil, size bir önerim olacak bugün. Lütfen dikkatli dinleyin. Benzer bir örneği ben daha öncesi için hatırlamıyorum. Daha küçük organizasyonlar yapılmıştı aslında ama bu boyutta bir organizasyonu ben daha öncesinden hatırlamıyorum. Bu hafta sonu ayın 4'ünde yani cumartesi günü İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta Keçi Fest yapılacak. Keçi inadı sembolize eder biliyorsunuz. Zaten bu da tam inat uğruna yapılan bir iş. İnat değil, biat değil, inat başlığıyla yapılıyor. Türkiye İşçi Partisi yararına bir festival düzenleniyor. Bu nasıl bir festival? Aslında festivali sadece öne çıkartın. Türkiye İşçi Partisi. Hani eğlenmek istiyorsanız gidin açık havada eğlenin. Çok sağlam sanatçılar var çünkü. İşte Deniz Tekin'i görüyorsunuz. Ediz burada mısın? Aslan kardeşim benim. Edis Hafızoğlu var. Cascadori ile beraber. Feridun Düzağaç var. Jehan Barbur var. Görüyorsunuz. Kutlu Özmakinacı var. Yüksek Sadakat'ten. Mengene var. Red var. Öykü Serter sunacak konseri. Zülfü Livaneli'nin de anlatımları olacak. Bu Türkiye İşçi Partisi'ne yarar sağlamak üzere yapılan bir festival. Ama iş sadece bu kadar basit değil. Çünkü bu aynı zamanda şunu da getirecek. Ya biliyorum. Çok açık konuşalım. Burada hiç cepten konuşmadık biz hiçbirimiz. Karnımızdan da konuşmadık. İçinizde pek çok kişi. Ya aslında hani 4 milletvekiliyle gerçekten taş gibi direnen, takır takır muhalefet yapan Erkan Başı işte, Barış Atay'ı, Ahmet Şık'ı, en son geçen Sera Kadıgil'i, o 4 milletvekiliyle takır takır muhalefet yapan Türkiye İşçi Partisi'nin yanında olmayı düşünüyorsunuz. Ben partili olmadığım için çok rahat söylüyorum bunları. Hiçbir partiyle böyle bir bağım yok. Ama bu insanların yaptıkları hoşunuza gidiyor. Nasıl destek vereyim diye düşünüyorsunuz. Şimdi gidip partiye üye olmaktan korkanlar var. Doğrudur. Yani Türkiye gibi bir ülkede bundan insanlar korkuyor. Ama bu konserin, bu etkinliğin şöyle de bir güzel yönü var. İsterseniz destek bilet alabiliyorsunuz. Yani oraya gidin eğlenin en güzeli. Yani ben İstanbul'da yaşıyorsam 4'ünde cumartesi günü yapacağım hikaye belliydi. Ben de orada olacaktım insanlarla birlikte. Ama bunun dışında şöyle bir şansınız da var. Keçi Fest'te destek biletiyle de yardımda bulunabiliyorsunuz. Normalde 18.30'da kapıları açacaklar. Keçi Fest için Küçük Çiftlik Park'ta 20'de başlayacak konser ama 107 liradan tam bilet satın alabiliyorsunuz. mobilet.com oradan alabiliyorsunuz. Destek biletleri için de 3 ayrı kategori belirlemişler. İsterseniz onlardan da alarak daha çok destekte bulunabiliyorsunuz. Birinci kademesi 250 lira. Bunun karşılığında demin gördüğünüz güzel afişi hediye ediyorlar. 500 liralık ikinci bölümde afiş ve bir de bez çanta yapmışlar. Bir de 1000 liralık bir bölüm var. Afiş, bez çanta, tişört ve özel anı bileti hediye olarak veriyorlar. Destekleyin ya. Destekleyin. En güzeli gidebiliyorsanız gidin eğlenin. Çünkü ruhlarımız daraldı artık. Bunaldık. Hakikaten iyi insanların arasında, iyi müzisyenlerin arasında olun. Orada görün. Keşke olsaydım ben de orada olmak isterdim. Ama dediğim gibi mobilet.com'dan konsere destek olmanız, bu festivale destek olmanız da mümkün. Bunu da yapabilirsiniz. Bir de bugün bir anmayla bitecek. Dün sosyal medyada gördünüz. Aslında uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu. Bizim hepimizin dublajla yolu kesişmiş insanların hepimizin Nusret abisi, Nusrettin Bey'i, Nusret abimizin Nusret Çetineli kaybettik. Çok uzunca bir süredir tedavi görüyordu aslında. Ve artık hani boğuşacak bölüm kalmadı, öyle söyleyeyim. Dün kaybettik. Bu güler yüzlü adam, gördüğünüz bu güler yüzlü adam, sesini duymamış olamazsınız. Herhangi bir gün hayatınızda kaç yaşındaysanız televizyonu açtığınız zaman mutlaka ama mutlaka Nusret abinin sesini duymuşsunuzdur. O bizim için de aynı zamanda hani çocuk yaşta tanıştığımız, ben tanıştım 12-13 yaşındaydım Nusret abiyle. Dublaj stüdyolarının dünyanın en komik anılarını yaratmış, yaşatmış insanlardan, bir de anlatmış insanlarından biriydi. Nusret abiyle bir arada oturup, bir arada olup, 2 dakika oturup, gözleriniz yaşararak gülmeden kalkma şansınız olmazdı. Gerçekten çok acayip bir adamdı. Hepimizin yaşadığı anılar. Kendiyle çok barışık bir adamdı. Çok çok dalga geçerdi. Gerçekten çok dalga geçerdi. Bir gün bir tanesini anlatayım da nasıl bir adamdan bahsettiğimi anlayın. Çok rahat konuşan, çok böyle çok güzel bir ses zaten. Çok kadife gibi bir sesi vardı Nusret abinin. Hatırlarsınız hepiniz. Televizyon dizilerinden hatırlarsınız. Ne bileyim, sinema filmi de çekti galiba. Bir tane de sinema filmi çekti ama tabii sevgili Yaprak Ötçü'nün söylediği gibi Ankara Sanat Tiyatrosu'nun çok değerli oyuncularından bir tanesi. Bir gün o zaman işte bu 201 numaralı bina Atatürk Bulvarı'nda aşağı inerken Best Otel'in yukarısındaki bina, orada yapılırdı dublaj eskiden. Genel müdürlükten, şimdi Yargıtay binası olarak, Yargıtay ek hizmet binası olarak kullanılan Amerikan elçiliğinin karşısındaki binadan sonra. Orada Çetin abi, Çetin Tekindor, kulakları çınlasın, dünyanın en güzel sesi biliyorsunuz. Yani ben de dublaj onunla başladığım için benim için ayrı bir yeri de var. İlk stüdyoda yan yana geldiğim insan. Çetin abi bir gün o zaman oynadığı tiyatro oyununda yakınıyor. Şundan yakınıyor. Ya kardeşim diyor, o kadar iyi oyunlar çıkartıyoruz. Hakikaten yani sahnede böyle pırlanta gibi oyunlar oynanıyor. Ama diyor ön sıradan ben duyuyorum diyor ya. Aa, rakatsın sesi, rakatsın, rakatsın diye konuşuyorlar insanlar diyor. Nusret abi de bunun üzerine demişti ki, ya ben de ne zaman Asta sahneye çıksam, aa muhtelif adamlar, muhtelif adamlar diyor. Kendiyle bu kadar barışık bir insan, bu kadar çok gülen, bu kadar çok güldüren bir insan. Nurlar içinde yatsın Nusret abi. Hem sevgili eşine Ülkü'ye, hem Efe'ye, Efe de babasının yolunu seçti. İzmir'de şehir tiyatrolarında oynayacak artık. Kızları Elif'e, Şirin'e, kızlarının annesi sevgili Tomis ablaya, Tomis Çetinel'e, hepsine en başsağlığı dileyelim. Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli, çok iyi bir insanı kaybettik. Nurlar içinde yatsın. Bugünkü yayın sevgili Nusret abiye, Nusret Çetinel'e ithaf edilmiştir. Çocukluktan gençliğe bütün bir dönemin hatıraları içinde, nurlar içinde yatsın. Bir saat sonra burada olacağım ben de. Görüşürüz.